Thomas Hardy. Hayalperest bir kadın. Seslendiren Akın Altan. William Marchmill, yukarı West'teki meşhur Solentsea plajlarında yaptığı pansiyon araştırmalarından sonra otele karısının yanına döndü. Karısı, çocukları da yanına alarak sahilde dolaşmaya gitmişti. Marchmill de otelin asker görünümlü kapıcısının işaret ettiği yöne doğru yürümeye başladı. Yürürken aynı zamanda bir şeyler okuyan karısını gördüğünde
''Tanrım, ne kadar da uzaklaşmışsınız. Soluk soluğa kaldım.''
dedi Marchmill sabırsızlıkla. Üç çocuk dadılarıyla birlikte epeyce ileriden gidiyorlardı. Bayan Marchmill, kitabın kendisini içine çektiği hayallerden uyandı.
''Evet.''
dedi. ''İşin o kadar uzun sürdü ki. O kasvetli otelde oturmaktan sıkıldım. Yine de bana ihtiyacın olduysa özür dilerim, Will. Doğrusunu söylemek gerekirse, otelden ben de pek memnun kalmadım. Havadar ve rahat diye anlattıkları odaları, aslında son derece havasız ve rahatsız. Yeni bulduğum odanın bize uygun olup olmadığına bakmaya gelir misin? Doğrusunu söylemek gerekirse, ondan daha iyisine rastlamadım. Şehir çok dolu. Fazla oda kalmamış.'' Çocukları yürüyüşlerine devam etmeleri için dadılarıyla bırakıp birlikte geri döndüler. Dengeli yaşları, uyumlu karakter özellikleri, ortak beklentilerinin yanında bu çift, yapı olarak birbirinden çok farklıydı. Çok sık tartışmamalarına rağmen, adamın aşırı serin kanlı olmasa da sakin tavrıyla, karısının fazla heyecanlı ve neşeli oluşu birbirine tamamen zıttı. Zevkleri, ilgi alanları, önemli ya da önemsiz hiçbir özellikleri ortak bir noktada buluşmuyordu. Marchmill, karısının beğenilerini, eğilimlerini biraz saçma bulurken, karısı da onun çıkarcı ve materyalist olduğunu düşünüyordu. Adam, kuzeydeki gelişen bir şehirde silah üretimiyle uğraşıyordu. Ve işi bütün hayatıydı. Karısı ise, şu eskimiş kibar tabirle, onun ilham perisi olarak tanımlanabilirdi. Kocasının ürettiği her şeyin yaşamları yok etme amaçlı olduğu ne zaman aklına gelse, içi merhametle ürperen, hassas ve heyecanlı biriydi Ella. O silahlardan hiç değilse birkaçının, korkunç haşeratların ve kendilerinden zayıf türlere karşı, en az insanlar kadar acımasız olan hayvanların kökünün kurutulması için kullanıldığına kendisini inandırarak, soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Kocasının böyle bir mesleği olması Ella'yı bugüne kadar rahatsız etmemişti. Gerçekten de bedeli ne olursa olsun rahat bir yaşam sürme isteği, bütün iyi annelerin öğrettiği temel ahlak kuralları, onu William'la evlenerek balayını geçirip düşünme aşamasına gelene kadar bütün bunlar üzerine kafa yormaktan alıkoymuştu. Fakat sonradan karanlıkta bir nesne görmüşçesine irkilip olanları merak etti, zihninde tarttı, bunun sık rastlanan bir şey olup olmadığını, içinde altın, gümüş ya da kurşun bulunup bulunmadığını, bazı şeylere engel mi, destek mi olduğunu, kendisi için ne ifade ettiğini ya da etmediğini kestirmeye çalıştı. Bazı belirsiz sonuçlara vardığında, kocasının duygusuzluğuna ve kabalığına acıyarak, kendine acıyarak ve William'ın haberi olsa bile, rahatsızlık duymayacağı hayali uğraşlara, hayallere, rüyalara karşı beslediği hassas ve narin duygularını dışa vurarak içini rahatlatıyordu. Zayıf, ufak tefek görünüşlü bir kadındı Ella. İnce yapılıydı, hareketleri ani ve kıvraktı. Koyu renk gözlerinin her bir göz bebeğinde ruh halini yansıtan muhteşem parlaklık ve aydınlıkta kıvılcımlar vardı. Ve bu kıvılcımlar sıklıkla kocasının erkek arkadaşlarına ve sonunda kendisine de sıkıntı veriyordu. Kocası uzun boylu, iri yapılıydı. Kahverengi sakallarıyla düşünceli bir ifadesi vardı ve belirtmek gerekir ki, karısına karşı her zaman kibar ve hoşgörülüydü. Anlaşılır cümlelerle konuşurdu. Ve silahları bir gereklilik haline getiren dünya olayları onu fevkalade memnun ederdi. Karı koca aradıkları eve varıncaya dek yürüdüler. Deniz manzaralı, dört mevsim yeşil kalan ve rüzgarı kesen ağaçlarla dolu bir bayırda kurulmuş, taş basamaklardan geçerek verandaya ulaşılan bir evdi bu. Üstünde numarası yazılıydı. Fakat diğer evlerden daha büyük olmasının yanında, pansiyon sahibesinin inatla Kuborg House diye adlandırmasıyla ünlüydü. Gerçi herkes burayı Yeni Meydan 13 numara diyebilirdi. Bölge şu sıralarda aydınlık ve canlıydı. Fakat kışın astarı ve eklenti yerleri görünecek kadar ince bir boyayla kaplanmış kapının önüne kum torbaları yerleştirmek, anahtar deliğini rüzgara ve yağmura karşı tıkamak gerekiyordu. Adamın dönüşünü bekleyen ev sahibesi onları girişte karşıladı ve odalarını gösterdi. Onlara bir iş adamının dul eşi olduğunu, kocasının ani ölümüyle sıkıntıya düştüğünü anlattı ve büyük bir hevesle pansiyonun rahatlıklarından bahsetti. Bayan Marchmill, yeri ve evi beğendiğini, fakat çok küçük olduğundan, bütün odaları tutmadıkları takdirde sığamayacaklarını söyledi. Pansiyon sahibesi umutsuz bir ifadeyle düşünceye daldı. Ziyaretçilerin kiracı olmalarını çok istiyordu. Bunu onlara da açık yüreklilikle söylemişti. Fakat odalardan ikisi, bekar bir adam tarafından sürekli olarak tutulmuştu. Genç kiracının sezon fiyatlarını ödemediği doğruydu fakat bütün yıl orada kalıyordu. Şimdiye kadar hiçbir sorun çıkarmamıştı. Üstelik son derece hoş ve ilginç biriydi. Odaları yüksek bir fiyata kiraya verecek olsa da onu kovmak istemiyordu. Ama belki, diye ekledi, bir süreliğine başka bir yerde kalmayı kabul edebilir. Çift, bu son sözleri duymadan evden ayrıldı ve acentaya araştırmalarını artırmasını söylemek niyetiyle otele döndü. Henüz çay içmeye başlamışlardı ki, pansiyoncu kadın aradı. Genç adamın, ziyaretçileri geri çevirmektense, odalarını 3 ya da 4 haftalığına boşaltma nazikliğini gösterdiğini söyledi. ''Çok ince bir davranış ama onu bu şekilde rahatsız etmek istemeyiz.'' dedi Marchmill. ''Yo, bu onu rahatsız etmeyecek, sizi temin ederim.'' dedi pansiyoncu kadın dokunaklı bir sesle. ''Yani demek istediğim, o değişik bir adamdır. Dalgın, yalnız, hüzünlü. Ve sezonda burada olmaktansa, güneybatı rüzgarları kapıya vurduğunda ve denizin dalgaları meydanı ıslattığında, civarda kimseler yokken burada olmayı tercih eder. Değişiklik olsun diye kısa bir süreliğine karşı adada küçük bir kulübede kalacak. Böyle olunca, pansiyoncu kadın da onların gelebileceğini düşünmüştü. Marchmill ailesi hemen ertesi gün evi tuttu. Burası onlara çok uygundu. Hafif bir öğle yemeğinden sonra Bay Marchmill rıhtıma doğru gezintiye çıktı. Ve Bayan Marchmill çocukları kumda oynamaya gönderdikten sonra bir köşeye rahatça oturup etraftaki nesneleri incelemeye ve giysi dolabının kapağındaki aynanın yansıtma gücünü ölçmeye koyuldu. Önceden genç bekere ait olan arkadaki küçük oturma odasında diğerlerine göre daha şahsi mobilyalar buldu. Baskıları piyasada az bulunan eski püskü kitaplar tuhaf bir gizlilikle köşelere yığılmıştı. Önceki kiracı sezon müşterilerinin bu kitapları karıştırabileceğini düşünmemiş olmalıydı. Pansiyoncu kadın, Bayan Marchmill'in memnun kalmadığı herhangi bir şey olup olmadığını sormak için kapının eşiğinde dolanıp duruyordu. ''Burayı kendi küçük odam yapacağım.'' dedi Bayan Marchmill. ''Çünkü kitaplar burada. Sırası gelmişken. Bizden önceki kişinin çok fazla kitabı varmış.'' ''Bazılarını okumamın sakıncası olmaz değil mi, Bayan Hooper?'' ''Tabii ki olmaz bayan. Söylediğiniz gibi çok fazla kitabı var. Edebiyatla ilgileniyor. O bir şair.'' ''Evet, gerçekten öyle.'' ''Ve lüks içinde yaşamasına yetecek kadar olmasa bile, kendisine şiirle ilgilenme olanağı sağlayan küçük bir geliri var.'' ''Bir şair. Tanrım, biliyordum.'' Bayan Marchmill kitaplardan birini açtı ve sahibinin ilk sayfada yazılı olan adını gördü. ''Aman Tanrım!'' diye devam etti. ''Robert Trew! Bu ismi çok iyi biliyorum. Tabii ya. Yazılarını da öyle. Demek bu tuttuğumuz oda ona ait ve evinden kovduğumuz kişi de o.'' Ella Marchmill birkaç dakika sonra Robert Trow'u meraklı bir şaşkınlıkla düşünmeye başladı. Ella'nın hikayesi bu merakını gayet iyi açıklıyordu. Mücadeleci bir yazarın tek kızı olarak son 1-2 yıldır evlilik hayatının günlük dertlerinin ve sıradan bir adamdan 3 çocuk doğurmuş olmanın sıkıntısının yol açtığı bir durağanlığa sürüklenirken, önceleri berrak ve canlı olan, şimdilerde ise köşeye kıstırılmış hislerini uygun bir kanala akıtma çabasıyla şiir yazmaya merak sarmıştı. Bir erkek takma adıyla imzalanmış bu şiirler, birçok kez az tanınmış dergilerde, 2 kez de daha bilindik dergilerde yayımlanmıştı. Tanınmış dergilerden ikincisinde, Ella'nın coşkulu hislerle yazdığı, küçük karakterlerde basılmış yazısının olduğu sayfanın üstünde, daha büyükçe basılmış, Robert Trow'a ait, aynı konuyla ilgili birkaç mısra vardı. Aslında ikisi de, günlük gazetelerde de sözü edilen trajik kazalar atlatmışlardı. Ve bunu esin kaynağı olarak kullanmışlardı. Derginin editörü bu tesadüfü bir notla belirtmiş ve şiirlerin muhteşem oluşlarının kendisini onları bir araya getirmeye teşvik ettiğini belirtmişti. Bu olaydan sonra Ella, diğer ismiyle John Ivy, erkeklerin cinsiyet konusundaki umursamazlığıyla kendisini hiçbir zaman kadın gibi göstermeye çalışmamış olan Robert Trow'un imzasını taşıyan şiirleri dikkatle incelemeye başladı. Aslında Bayan Marchmill, Robert Trow'un yaptığının aksine takma at kullandığı için mutluydu. Dizelerindeki duyguların, girişken bir tüccarın 3 çocuk annesi eşine ait olduğu bilinse, kimse onun ilhamına inanmazdı. Trow'un şiirleri, ustalığından öte heyecanlı, mükemmelden öte süslü oluşlarıyla son dönemde ortaya çıkan önemsiz şairlerinkinden ayrılıyordu. Simgeci ya da karamsar değildi. İnsanın en iyi durumlarını olduğu kadar, en kötülerini de görebilen birinin olabileceği kadar kötümserdi o. İçeriğin dışında şekil ve uyum kusursuzluğuna da zaman zaman önem vererek, sanatsal gücünü yoğun olarak hissettiğinde, gelişi güzel kafiyelerle, her mantıklı eleştirmenin yazmasa daha iyi olacağını düşündüğü soneler yazmıştı. Üzgün ve umutsuz bir kıskançlıkla Ella Marchmill, bu rakip şairin çalışmalarını kendi zayıf mısralarına gösterdiğinden çok daha büyük bir özenle sık sık gözden geçiriyordu. Onu taklit etmeye çalıştığında, onun seviyesine ulaşmadaki yetersizliği Ella'yı üzüntü nöbetlerine sokuyordu. Bu şekilde aylar geçti. Bir gün, yayın evlerinden birinin listesinde, Trow'un eserlerini bir kitapta topladığını gördü ve şans eseri iyi yönde eleştirdiğini ve basın masraflarını rahatlıkla karşılayacak kadar satış yapıldığını öğrendi. Bu ileri yönde adım, John Ivy'ye kendi eserlerini de derlemek ya da müsvedde halindekilerle daha önce yayınlanmış bazı şiirlerini kitap haline getirmek üzere toplama fikrini verdi. Basım için yüklü masraflar yapıldı. Birkaç dergi onun bu zavallı kitabının farkına vardı. Fakat kimse onun hakkında konuşmadı. Kimse satın almadı ve 15 gün içinde piyasadaki varlığı sona erdi. Tabii ona varlık denirse. Üçüncü kez bebek sahibi olacağını öğrendiğinde Ella'nın düşünceleri başka yönlere kaydı. Ve belki de evdeki yeni uğraşının etkisiyle bu şiir macerasının acı sonu onu daha az etkiledi. Kocası, doktor masraflarıyla birlikte yayıncının parasını da ödedi ve bu heves bir süreliğine unutuldu. Ama aslında Ella, yüzyılın şairi olmasa da kendi tarzının bir öncüsüydü ve son zamanlarda eski ilhamını yeniden kazanmaya başlamıştı. Ve şimdi ise garip bir tesadüf sonucu kendisini Robert Trow'un odasında bulmuştu. Düşünceli bir şekilde sandalyesinden kalktı ve bir tüccar eşinin merakıyla odayı incelemeye başladı. Evet, Trow'un şiir kitabı da diğerlerinin arasındaydı. İçindekilere yeterince aşina olmasına rağmen sanki biri tarafından kendisine yüksek sesle söyleniyormuşçasına okudu. Sonra bazı sıradan işler için pansiyon sahibesi Bayan Hooper'ı çağırdı ve yine onu genç adamla ilgili olarak sorguya çekti.
Eminim, onu görseniz siz de ilgilenirsiniz bayan. Fakat o kadar utangaç biri ki,
karşılaşacağınızı sanmam. Bayan Hooper, kiracısının kendisinden önce burada kalan adamla ilgili merakını gidermeye çalışıyordu. Uzun zamandır burada mı yaşıyor? Evet, yaklaşık 2 yıldır. Kendisi burada değilken bile odaları tutuyor. Buranın yumuşak havası göğsüne iyi geliyor. Ve istediği zaman buraya geri dönebileceğini bilmek hoşuna gidiyor. Genelde bir şeyler yazıyor ya da okuyor. Ve çok fazla kişiyle de görüşmüyor. Aslında o kadar nazik biri ki, insanlar onu tanısalar onunla arkadaşlık etmekten zevk duyarlar. Her gün iyi huylu insanlarla karşılaşılmıyor. Ah! Demek iyi huylu ve kibar. Evet. Ne zaman ihtiyacım olsa bana yardım eder. Bazen ona, Bay Trow, bu aralar keyifsiz görünüyorsunuz, dediğimde, bunu nasıl anlayabildiğiniz bilmiyorum Bayan Hooper ama gerçekten de öyleyim, der. Neden biraz değişiklik yapmıyorsunuz, diye sorarım. Ve sonra 1-2 gün içinde Paris'e ya da Norveç'e ya da başka bir yerlere yolculuğa çıkar. Ve sizi temin ederim ki, döndüğünde çok daha iyi durumda olur. Aa, öyle mi? Kuşkusuz, çok duygusal biri olmalı. Evet, bununla birlikte bazı tuhaflıkları var. Bir keresinde, gece geç saatlerde bir şiirini tamamladığında, odada yüksek sesle okuyarak bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Ve zemin çok ince olduğundan, ev kötü malzemeyle yapıldığından böyle olduğunu düşündüm. Gece boyunca alt katta uyuyamadım. Ama aslında çok iyi anlaşıyoruz. Bu, geleceği parlak bir şair hakkında yapılan bir dizi konuşmanın yalnızca başlangıcıydı. Yine böyle bir konuşma sırasında Bayan Hooper, Ella'nın daha önceden fark etmediği bir şeye dikkatini çekti. Yatağın başucunda, duvar kağıdının perdenin arkasında kalan bölümünde, kurşun kalemle bazı karalamalar vardı. ''Durun bir bakayım.'' dedi Bayan Marchmill. Sesindeki şefkatle karışık merakı gizleyemeyerek, sevimli yüzünü duvara yaklaştırdı. ''Bunlar,'' dedi Bayan Hooper, olan bitenin farkında olan bir kadın tavrıyla, ''şiirlerinin ilk fikirleri ve başlangıçları. Birçoğunu silip çıkarmaya çalıştı. Ama yine de okunuyorlar.'' Geceleri aklına gelen bir şiirle uyanıp, sabahleyin unutma korkusuyla duvara hızlıca karalıyor olmalı. Burada gördüğünüz dizilerin aynılarını sonradan dergilerde gördüm. Kimileri daha yeni. Aslında şunu daha önceden görmemiştim. Birkaç gün önce yazmış olmalı. Ah, evet. Ella Marchmill nedenini bilmeden heyecanlandı ve pansiyonun sahibesinden istediği bilgileri aldıktan sonra, birden onun oradan gitmesini istedi. Edebi bir meraktan çok, tarif edilemez bir özel merakla, yazılanları yalnız olduğu bir anda okumak istedi. Ve bu yüzden, hareketine yoğun bir heyecan kazandıracağını düşünerek, kadının gitmesini bekledi. Belki de denizin çok hareketli olması nedeniyle, Ella'nın kocası, gemiyle açılıp, çok iyi bir denizci olmayan karısı yanında olmadan yolculuk etmeyi onunla yapacağı bir gezintiden daha cazip buldu. Ucuz tatilcilerin vapurlarının yanaştığı, kıyıya yalnız gitmeyi küçük görmüyordu Bay Marchmill. Gece yarılarına kadar süren danslar sırasında, çiftler sendeleyerek bir anda birbirlerinin kollarına atılabiliyorlardı. Karısına da yumuşak bir dille anlattığı gibi, bu çevre, onu bu tür görüntülerin ortasına sokamayacağı kadar karmaydı. Bu yüzden bu başarılı fabrikatör, buradaki konaklaması sırasında güzel bir değişiklik yapıp, deniz havası alırken, Ella'nın hayatı, en azından dışarıdaki, son derece tek düzeydi ve genel olarak sahil boyunca yaptığı yürüyüşlerden ve yüzmelerden ibaretti. Ancak şiirsel dürtüsü yeniden canlandığından, içinde, çevresinde olanların bilincine varmasını zorlaştıracak kadar güçlü bir ateş yanıyordu. Trow'un son şiir kitabını ezberleyinceye kadar okudu ve şiirlerden bazılarıyla rekabet etmeye çalışarak boşuna zaman harcadı. Başarısızlığının farkına vardığındaysa gözyaşlarına boğuldu. kıyas kabul etmeyecek kadar üstün büyük üstadının uyguladığı manyetik çekimin kişisel parçası, kuramsallıktan ve zihinsellikten o kadar öteydi ki, Ela'nın bunu anlaması mümkün değildi. Şüphesiz bu adamın içinde yaşadığı, gece gündüz her an onu fısıldayan çevreyle kuşatılmıştı. Fakat o hiç görmediği bir adamdı ve Ela'yı kışkırtan da ilk fırsatta ortaya çıkan, içinde uzun süredir beklettiği bir duyguyu kesinliğe kavuşturma arzusuydu. Medeniyetin getirdiği fazla işlevsel koşullarda, aşkın doğal gelişim sürecine uygun olarak, kocasının ona karşı olan sevgisi, düzensiz bir arkadaşlığın dışında fazla uzun sürmedi. Ve Ela'nın hala ilgi isteyen canlı arzuları, aslında şansın getirebileceklerinden daha üstün özelliklere sahip bu şans eseri ortaya çıkmış malzemeyi beslemeye başladılar. Bir gün, çocuklar dolabın içinde saklambaç oynarlarken, telaş içinde bazı giysileri düşürdüler. Bayan Hooper, bunların Bay Truva ait olduklarını söyledikten sonra onları dolaba geri yerleştirdi. Saçma fikirlere kapılan Ela, öğleden sonra evde kimse yokken odaya girdi, dolabı açtı, giysileri çıkardı, bir yağmurluk bulup başlığını takarak üzerine giydi. "İlyas peygamberin mantosu," dedi. "Belki de onunla yarışabilmem için bana bu ilham verebilir. O muhteşem bir dahi." Bunları düşünürken gözleri nemlendi ve aynada kendisine baktı. Onun da kalbi bu paltonun içinde atmış, beyni Ela'nın asla ulaşamayacağı seviyelerdeki düşünceleri bu başlığın altında üretmişti. Bu adamın yanındaki zayıflığının farkına vardığında kendini kötü hissetti. Üzerindekileri çıkarmadan önce kapı açıldı ve kocası içeri girdi.
"Neler oluyor burada?"
Yüzü kıpkırmızı kesildi ve aceleyle üstündekileri çıkardı.
"Bunları şu dolapta buldum," dedi. "Ve garip bir hevesle onları giydim. Ne yapmamı bekliyordun ki? Hiçbir zaman yanımda değilsin."
"Hiçbir zaman değil miyim? Peki."
O akşam şaire karşı gizli bir şefkat beslediği belli olan pansiyon sahibesiyle uzun uzun konuştu. Onun hakkında sohbet etmeye çok hevesliydi.
"Bay Trull'la ilgileniyorsunuz. Bunun farkındayım bayan," dedi. "Ve az önce, yarın öğleden sonra buraya bazı kitaplarını almaya geleceği haberini yolladı. Sizin odanıza gelip onlara bakmasının sakıncası olup olmadığını sordu."
"Ah, hayır, yok."
"Buralarda olursanız rahatlıkla Bay Trull'la karşılaşabilirsiniz."
Gizli bir sevinçle söz verdi ve onu düşünerek yatağa yattı. Ertesi sabah kocası, "Söylediklerini düşündüm, El. Çok uzun süre yanından ayrıldığımı ve seni yapacak çok fazla şey olmayan bu yerde yalnız bıraktığımı. Haklı olabilirsin. Bugün deniz sakin olduğuna göre seninle beraber yatla açılabiliriz." Ela, belki de hayatında ilk defa böyle bir teklif karşısında mutlu olmamıştı. Ama yine de o anda kabul etti. Yola çıkış saati yaklaştığında hazırlanmaya gitti. Bir süre olduğu yerde düşündü. Artık açıkça aşık olduğu şairi görme isteği bütün her şeyin üstündeydi.
"Gitmek istemiyorum," dedi kendi kendine. "O buradayken dışarıda olmaya dayanamam. Ve gitmeyeceğim."
Kocasına da yatabilmek konusundaki kararını değiştirdiğini söyledi. Kocası çok fazla umursamadı ve yoluna gitti. Günün geri kalanında ev sakindi. Çocuklar dışarı kumla oynamaya çıkmışlardı. Perdeler, güneş ışığında, denizin duvara yumuşak, durgun çarpışlarıyla dalgalanıyordu. Ve bu sezon için kiralanmış yabancı müzisyenlerden oluşan Green Slation grubunun müzik sesleri, Kuborkhaus civarındaki yürüyüşçileri ve tatilcileri uzaklaştırmıştı. Kapının çalındığı duyuldu. Bayan Marshmill, hizmetçilerden birinin kapıya bakmaya gittiğini duymadı ve sabırsızlanmaya başlamıştı. Kitaplar oturduğu odadaydı. Fakat kimse gelmedi. Zili çaldı. Yukarı yanına gelen hizmetçiye,
''Kapıda bekleyen biri var.'' dedi.
''Oh, hayır bayan, kapıdaki bey gideli çok oluyor. Ben kapıyı açmıştım.''
diye cevapladı hizmetçi ve o sırada bayan Hooper, Ella'nın odasına geldi.
''Çok yazık.'' dedi.
''Bay True gelmeyecekmiş.''
''Ama kapının çalındığını duydum.
Rüya mıydı?''
''Hayır. Kapıyı çalan, oda arayan ve yanlışlıkla buraya gelmiş biriydi. Bay True, öğle yemeğinden hemen önce haber gönderip, onun için çay hazırlamama gerek olmadığını, kitaplara ihtiyacı olmadığını ve onları almaya gelmeyeceğini söylemiş.''
Ella perişan bir haldeydi ve uzun bir süre onun Ayrı Hayatlar şiirini bile okuyamadı. Ne yapacağını şaşırmış kalbi çok acıyordu ve gözleri yaşlıydı. Islak çoraplarıyla çocuklar odaya girip ona doğru koşturarak yaptıklarını anlatmaya başladıklarında onları eskiden olduğunun yarısı kadar umursamadığının farkında değildi.
''Bayan Hooper, sizde burada yaşayan genç adamın bir fotoğrafı var mı?''
Ondan bahsederken tuhaf bir biçimde utanıyordu.
''Evet, tabii. Yatak odanızdaki şöminenin rafındaki süslü çerçevede bayan.'' ''Hayır. Orada Dük ve Düşes'in fotoğrafları var.''
''Evet, öyle.
Fakat o onların arkasında. Önceden onun fotoğrafı vardı ancak giderken, Tanrı aşkına, benim resmimi gelen yabancılardan saklayın. Beni izlemelerini istemiyorsanız altında onu göreceksiniz. Sizin onun resmine baktığınızı bilse bile bundan rahatsız olmayacaktır bayan. Kendisinden sonraki kiracının sizin kadar çekici bir bayan olduğunu bilseydi, kendini gizlemeyi düşünmezdi belki.''
''Yakışıklı mı?''
diye sordu utanarak.
''Bana göre evet. Belki bazıları beğenmeyebilir.''
''Peki ya ben?''
diye sordu hevesle.
''Sanırım siz beğenirsiniz. Gerçi bazıları onun yakışıklıdan çok çekici olduğunu düşünürler. İri gözlü, düşünceli biri, bilirsiniz. Etrafına hızla bakarken gözlerinde, hayatını yazdığı şiirlerden kazanmayan bir şairden bekleneceği gibi, heyecan verici bir parıltı vardır.''
''Kaç yaşında?''
''Sizden birkaç yaş büyük bayan. 31 ya da 32 sanırım.''
Aslında Ella 30'una basılı birkaç ay olmuştu. Fakat o kadar göstermiyordu. Henüz olgunlaşmamış bir yapıda olmasına rağmen, duygusal kadınların, son aşkın ilk aşktan daha güçlü olabileceğini düşündükleri döneme girmişti. Ve ne yazık ki çok yakında, gururlu kadınların, erkek misafir çağırmaktansa, sırtlarını pencereye yaslayıp, perdeler yarıya kadar kapalı bir şekilde dışarıyı seyretmeyi tercih ettikleri daha da hazin bir döneme girecekti. Bayan Hooper'ın saptamasını düşündü ve bir daha yaştan söz etmedi. Tam o sırada bir telgraf geldi. Kocasındandı. Arkadaşlarıyla birlikte yatta kanalın aşağısına, Badmat'a kadar gitmişlerdi ve ertesi güne kadar dönemeyecekti. Hafif bir akşam yemeğinden sonra Ella, güneş batıncaya kadar çocuklarla birlikte sahilde dolaştı. Bir yandan da büyülü bir şeylerin olacağının berrak hissiyle odasında henüz bakmadığı fotoğrafı düşünüyordu. Zira hayal kurma konusunda epey tecrübeli olan bu genç kadın, kocasının geceliğin gelmeyeceğini öğrendiğinde gizli bir rahatlıkla aceleyle yukarı koşup fotoğraf çerçevesini açmamak için kendini tuttu. Onu yakıcı öğle güneşinde görmektense yalnız kalıp sessizlik, mumlar, sakin bir deniz ve gökyüzündeki yıldızlarla daha romantik bir hava yaratarak ona bakmayı tercih etti. Çocukları yatağına yolladıktan sonra, saat daha 10 bile olmamasına rağmen, Ella da onları takip etti. Tutkulu merakını tatmin etmek için bütün hazırlıklarını yapmıştı. Önce gereksiz elbiselerinden kurtulup geceliğini giydi. Sonra masanın önüne bir sandalye yerleştirerek, True'un en duygulu yazılarını okudu. Son olarak da fotoğraf çerçevesini ışığa tuttu, arkasını açtı, resmi çıkardı ve eline aldı. Dikkat çekici bir görüntüydü bu. Şairin
siyah pos bıyıkları, keçi sakalı ve alnını kapatan bir şapkası vardı. Ev sahibesinin tasvir ettiği koyu renk gözleri çok gizemliydi. Bu gözler, düzgün biçimli kaşların altından bakarken, karşısındakinin yüzündeki küçük dünyada evreni okuyor gibiydiler. Ve manzaradan memnun olmamış gibi bir halleri vardı. Ela, en alçak, en yoğun, en uysal ses tonuyla mırıldandı.
Demek, bunca zamandır acımasızca benim hayatımı karartan sendin.
Uzun uzun resmi izlerken düşünceye daldı. Gözleri doldu ve dudaklarıyla resme dokundu. Sonra, ürkek bir hafiflikle gülümsedi ve gözlerini sildi. Ne kadar aşağılık bir kadın olduğunu düşündü. Evli, üç çocuklu ve aklının bir yabancıya kaymasına izin veren bir kadın. Hayır, o bir yabancı değildi. Ela, onun düşüncelerini ve hislerini kendininkiler kadar iyi tanıyordu. O düşünce ve hisler, kendininkilerin aynısıydı. Kocasındaysa, açıkça bunların hiçbiri yoktu. Belki de böyle olması, ailenin masraflarını karşılayabilmesi için en iyi olanıydı.
Gerçek benliğime çok yakın. Onu hiç görmemiş olmama rağmen, bana Will'den daha yakın.
Kitabını ve resmini masaya, yatağından görebileceği şekilde yerleştirdi ve başını yastığa koyduğunda, Robert Trow'un en gerçekçi ve dokunaklı bulduğu şiirlerini yeniden okudu. Bunları bir kenara bırakarak, fotoğrafı yatak örtüsünün üstüne koydu ve uzandığı sırada uzun uzun izledi. Sonra, mumun ışığıyla aydınlanan duvardaki yarı silinmiş karalamaları okudu. Cümleler, beyitler, kafiyeler, dize başlangıçları ve ortaları. Shelley'nin artıkları gibi üstün körü fikirler vardı. Ve onlardan en kısa olanı öyle yoğun, öyle tatlı, öyle heyecan vericiydi ki, Trow'un ılık ve sevgi dolu nefesi, bu duvarlardan, uzun süre onu saran, şimdi ise Ela'nın arasında olduğu bu duvarlardan, Ela'nın yanaklarına esiyor gibi geldi. Şimdiye kadar kim bilir kaç kez elini bu şekilde kalem tutarak duvara yaslamıştır. Evet, yazı, sanki kolunu bu şekilde uzatmış birinin elinden çıkmış gibi aşağı doğru kayıyordu. Şairin dünyasının bu kaydedilmiş şekilleri, şekiller, yaşayan bir insandan daha canlıdır. Ölümsüzlüğün çocukları. Nurslings of Immortality. Şüphesiz gecenin karanlığında kendini bıraktığı ve eleştirilmekten korkmadığı zamanlarda aklına gelen fikirleri ve içsel çatışmalarıydı. Ayın ışığında, lambanın aydınlığında, tam vaktinin mavi griliğinde, belki güneş doğduğunda aceleyle yazılmış olmalılardı. Ve şimdi saçları, onun kollarının uçuşan hayallerini güvenli bir yere saklamak için değdiği yerlere sürünüyordu. Bir şairin dudaklarında uyuyor, onun ruhuna işliyor, özüne karışıyordu. Böyle dakikalarca hayal kurarken, merdivenlerden ayak sesleri geldi ve bir an içinde, merdiven boşluğunda kocasının sert adımını duydu.
''El, neredesin?''
O an, ruhunu saran hissi tarif edemiyordu fakat kocası iyi bir akşam yemeği yemiş bir erkek gibi hızlıca kapıyı açtığında yaptıklarını öğrenmemesi için içgüdüsel bir tepkiyle fotoğrafı yastığının altına sakladı.
''Ah, affedersin,'' dedi William Marshmill.
''Başım mı ağrıyor? Korkarım seni rahatsız ettim.''
''Yo, hayır, başım ağrımıyor,''
dedi.
''Gelmeyeceğini sanıyordum.''
''Uygun bir saatte geri dönebileceğimizi düşündük. Zaten ben geziyi bir gün daha uzatmak istemiyordum. Yarın başka bir yere gideceğiz.''
''Seninle aşağı gelmemi ister misin?''
''Hayır, gerek yok. Köpek gibi yoruldum. Karnım da tok. Hemen uyumalıyım. Yarın sabah 6'da uyanmam gerek. Giderken seni rahatsız etmem, merak etme. Sen uyanmadan çok önce yola çıkacağım.'' dedikten sonra odaya girdi. Bakışlarıyla kocasının hareketlerini takip ederken, fotoğrafı da onun göremeyeceği bir yere yavaşça itti.
''Hasta olmadığına emin misin?''
diye sordu karısına doğru eğilerek.
''Hayır, sadece kötüyüm.''
Kafana takma, dedi eğilirken ve onu öptü. Bu gece seninle olmak istedim.
Ertesi sabah Marchmill'i saat 6'da aradılar. Uyanmaya çalışarak esnerken, bir yandan da kendi kendine homurdanıyordu. Altında hışırdayıp duran şey de ne böyle? Karısının uyuduğunu zannederek etrafını aradı ve altından bir şey çıkardı. Ella, yarı açık gözlerinin arasından o şeyin Bay True olduğunu fark etti.
Kahretsin, diye söylendi kocası.
Ne oldu hayatım?
Dedi Ella.
Ah, uyanmış mıydın?
Ne demek oluyor bu?
Adamın birinin fotoğrafı. Pansiyoncu kadının bir arkadaşı olmalı.
Buraya nasıl geldi acaba? Belki yatağı toplamaya geldiklerinde şöminenin rafından düşmüştür.
Dün ben bakıyordum. Ondan sonra düşmüş olmalı.
Ah, senin arkadaşın mıydı? Çok da yakışıklıymış. Ella, hayranlık duyduğu bu resmin alay konusu olmasına daha fazla katlanamadı ve
''O çok zeki bir adam.''
dedi, uygunsuz derecede ılımlı geçen sesindeki titremeyle.
''Geleceğe parlak bir şair. Bizden önce bu odalarda kalan genç adam. Gerçi ben kendisini daha önce hiç görmedim.''
''Daha önce hiç görmediysen, fotoğraftakinin o olduğunu nereden biliyorsun?''
''Bayan Hopper fotoğrafı gösterdiğinde söyledi.''
''İyi, peki. Seni daha fazla dinleyemeyeceğim. Artık kalkmalıyım. Erken döneceğim. Üzgünüm canım, bugün seni yanımda götüremiyorum. Çocuklara göz kulak ol, boğulmasınlar.'' O gün Bayan Marchmill, Bay True'un bu aralar arayıp aramayacağını sordu.
Evet,
diye cevap verdi Bayan Hopper.
Bu hafta içinde bir arkadaşıyla beraber bu yakınlarda bir yerde kalmaya gelecekler. Mutlaka arayacaktır.
Marchmill, öğleden sonra erken saatte eve döndü ve o evde yokken gelen mektupları açtığında, kararlaştırdıklarından daha erken geri dönmeleri gerektiğini söyledi aniden. Yalnızca 3 gün daha burada kalacaklardı.
''Bir hafta daha kalamaz mıyız?''
diye yalvardı Ella.
''Burayı çok sevdim.''
''Ben sevmedim. Sıkılmaya başladım.''
''O zaman çocuklarla ben biraz daha kalalım.''
''Ne kadar uysuzsun Hel. Hem niye böyle bir şey yapalım ki? Biraz memnun olmaya çalış. Hayır, hep birlikte döneceğiz. Hem kısa bir süre sonra Northway'se ya da Brighton'a gideceğiz. Ayrıca daha 3 gün buradayız.'' Kendisine rakip gördüğü, yeteneğine karşı umutsuzca hayranlık beslediği ve açıkça bağlandığı adamla tanışamayacak olmak Ella'yı adeta yıktı. Yine de son bir çaba göstermeye karar verdi ve pansiyoncu kadından Trow'un karşı adadaki lüks kasabanın yakınında ıssız bir yerde kaldığını öğrendikten sonra ertesi gün öğleden sonra ilerideki iskeleden hareket eden posta vapuruyla karşı kıyıya geçti. Ne kadar anlamsız bir yolculuktu. Ella evin nerede olduğunu hayal meyal biliyordu ve evi bulduğunu zannederek yoldan geçen birine onun burada yaşayıp yaşamadığını sorma cesaretini gösterdiğinde, adam bilmediğini söyledi. Hem orada yaşıyor olsa bile, nasıl kapısını çalabilirdi? Bazı kadınlar bunu yapacak kadar kendilerine güveniyorlardı. Fakat o güvenmiyordu. Hem sonra, onun tam bir deli olduğunu düşünebilirdi. Gidip onu evine davet edebilirdi. Ama buna da cesareti yoktu. Şehre dönen vapurun saati gelene kadar deniz kıyısında tepede hüzünle dolaştı. Akşam yemeği saatinde kendisini çok da fazla özlememiş olan ailesinin yanına vardı. Hiç beklenmedik biçimde son anda kocası, eğer onsuz dönebileceğine inanıyorsa ve kalmayı gerçekten istiyorsa, çocuklarla birlikte hafta sonu dönmesinin sakıncası olmadığını söyledi. Ella, o anda sürenin uzatılmasından duyduğu mutluluğu gizlemeyi başardı ve Marchmill ertesi sabah yalnız başına yola çıktı. True, o hafta boyunca aramadı. Pazar sabahı Marchmill, ailesinin kalan fertleri de Ella'nın hayatına büyük heyecanlar katan bu yerden ayrıldılar. İç karartıcı bir tren, sıcak minderlerin üstünde tozlu ışınlarla parlayan güneş, bitmek bilmeyen tozlu yollar, sıra halinde uzanan alçak elektrik telleri, yol boyunca ona eşlik edenler bunlardı. Bu sırada pencerenin ardında mavi deniz, şairin eviyle beraber gözden kayboldu. Ela, o üzüntülü haliyle bir şeyler okumaya çalıştı, ancak bunun yerine ağlamaya başladı. Bay Marshmill'in işleri iyi gidiyordu ve ailesiyle birlikte ticaret yaptığı şehir merkezine birkaç mil uzaklıktaki geniş bir arazide kurulmuş büyük yeni bir eve taşındılar. Ela, burada taşradan bekleneceği gibi yalnız bir hayat sürüyordu. Özellikle de bazı mevsimlerde lirik ve ağıt türünde derlemelere olan merakını tatmin edecek bol bol vakti oluyordu. En sevdiği dergilerden birinde Robert True'un eserlerinden birini gördükten sonra güçlükle kendine gelebildi. Solency'ye gitmelerinden hemen önce yazılmış bir şiir olmalıydı bu. Zira yatağın yanındaki duvara kurşun kalemle yazılmış ve Bayan Hooper'ın da yeni olduğunu söylediği bir şiirdi. Ella daha fazla dayanamayarak John Ivey isminde bir şair gibi ona yazmaya karar verdi. Düşünmeden eline bir kalem aldı. Mektubunda aynı dokunaklı sanatla ilgili kendi çabalarına kıyasla insanı sarsacak kadar başarılı ölçü ve kafiye kullanışından dolayı onu tebrik ediyordu. Birkaç gün sonra mektubuna bir cevap geldi. Beklediği gibi kısa bir cevaptı bu. Şairin, Bay Ivey'nin şiirlerine aşina olmasa da, bazı gelecek vadeden eserlerin altında gördüğü ismini hatırladığını, onunla mektup yoluyla tanıştığına memnun olduğunu, gelecekte üreteceği çalışmaları ilgiyle takip edeceğini bildiren nazik ve kısa bir not. Ella, yazdığı mektubun bir erkek tarafından yazıldığı varsayılırsa, biraz çocuksu ve utangaç olduğunu düşündü kendi kendine. Oysa Truv'un cevabında olgun ve üstün bir ton hakimdi. Ama ne fark ederdi ki? Cevap yazmıştı. Dörtlüklerini yazmak üzere geri döndüğü Ella'nın çok iyi bildiği o odadan, kendi elleriyle ona yazmıştı. Bu şekilde başlayan mektuplaşmaları iki ay ya da daha fazla sürdü. Ella Marshmill zaman zaman ona en iyi olduğunu düşündüğü şiirlerini gönderiyordu. Truva, onları dikkatle okuduğunu söylemese de, kendi şiirlerini Ella'ya göndermese de, bunları kibarca kabul ediyordu. Ella, Truva'nın kendi cinsinden biriyle mektuplaşmanın baskısı altında çabaladığını bilmeseydi, buna daha çok üzülürdü. Yine de bu durum Ella'yı tatmin etmiyordu. İçindeki iyimser ses, eğer True kendisini görmüş olsaydı, işlerin başka türlü olacağını söylüyordu. Kadınca bir itirafla kendini rahatlatmaya çalışırken, eğer bir şey yaşanmadıysa bunun zaten gerekmediğini söylüyordu kendi kendine. Kocasının bir arkadaşı, ülkenin en önemli gazetelerinden birinin editörü, bir akşam yemeğine onlara geldiğinde, sohbet arasında, manzara ressamı olan kardeşinin, şair Bay True'un arkadaşı olduğunu ve bu iki adamın o sırada birlikte Wales'da olduğunu söylemişti. Ella, editörün kardeşini az çok tanıyordu. Ertesi sabah şafak vaktinde oturup ona yazmaya koyuldu. Onu ve eğer mümkünse tanışmayı çok arzuladığı arkadaşı Bay True'u evine davet ediyordu. Birkaç gün içinde cevap geldi. Mektuplaştığı adam, Bay True'la birlikte davetini memnuniyetle kabul ettiklerini ve diğer hafta falanca günde geleceklerini yazmıştı. Ella neşeli ve kıpır kıpırdı. Planı işe yaramıştı. Henüz görmediği sevgilisi evine geliyordu.
İşte, duvarın arkasında duruyor. Parmaklıklardan görünerek pencereden bakıyor, diye düşündü kendinden geçerek. Ve işte, kış geride kaldı. Yağmurlar bitti. Etrafta çiçekler açtı. Kuşların cıvıldaşma zamanı geldi. Ve kaplumbağanın sesi toprakta yankılanıyor.
Yine de onların nerede kalacaklarını, ne yiyip içeceklerini düşünmesi gerekiyordu. Bütün bunları endişeli bir şekilde halletti ve heyecanla o günü beklemeye başladı. Kapının zilini ve editörün kardeşinin holde çınlayan sesini duyduğunda saat öğleden sonra 5'ti. Ella da bir şair olduğuna ya da
kendisini öyle zannettiğine göre, o gün pahalı kumaştan yapılmış, Yunanlıların tuniklerini andıran inanılmaz rahatsız elbisesinin abartılı kaçmayacağına karar verdi. Bu stil, sanatçı ve romantik tarzdaki kadınlar arasında çok yaygındı. Ve Ella da, Londra'ya son gidişinde, bu tarzı Bond Caddesi'ndeki modacısından öğrenmişti. Misafir salona girdi. Ella onun ardına baktı. Kapının önünde başka biri yoktu.
Tanrı aşkına, Robert True neredeydi?
Ah, üzgünüm, dedi ressam. İlk sözler söylendikten sonra. True biraz tuhaf biridir, Bayan Marchmill. Geleceğini söylemişti, sonradan karar değiştirdi. Bitkin bir haldeydi. Sırt çantalarımızla birkaç mil yürüdük ve o eve dönmek istediğini söyledi.
O gelmiyor mu?
Hayır ve size özürlerini iletmemi istedi.
Onunla ne zaman ayrıldınız?
Diye sordu. Alt dudağı öyle hızlı titriyordu ki adeta konuşmasında bir titreşim, tremula stop, açılmıştı. Bu berbat can sıkıcı adamın yanından koşarak kaçıp çığlık çığlığa ağlamak istiyordu.
Az önce şu ötedeki paralı yolun orada. Ne? Gerçekten benim kapımın önünden mi geçti?
Evet, kapınızın önüne geldiğimizde. Çok güzel kapılar. Gördüğüm en iyi modern perforje parçalarından.
Ne diyordum? Kapınızın önüne geldiğimizde durduk. Kısa bir süre konuştuk. Ve bana hoşça kal dedikten sonra yoluna devam etti.
Gerçek şu ki, bu aralar biraz canı sıkkın. Kimseyi görmek istemiyor. Çok kibar biridir. İyi bir dosttur. Fakat biraz değişken ve bazen de karamsardır. Her şeyi kafasına çok takar. Şiiri, kimi görüşlere göre fazla erotik ve şehvetli. Ve dergisinin dün çıkan sayısında ona korkunç suçlamalar yöneltilmiş. Tesadüfen istasyonda derginin bir kopyasını gördü. Belki siz de okumuşsunuzdur.
Hayır.
Daha iyi. Aslında üstünde durmaya bile değmez. Ismarlama üzerine hazırlanmış. Dağıtımı ve satışları sağlayan bazı dar görüşlü bağışçıları memnun etmek için yazılmış bir makale. Ama o tamamen alt üst oldu. Kendisini asıl üzenin yanlış tanıtılma olduğunu söylüyor. Dürüst bir saldırıyı kaldırabilir. Ama karşı çıkmaya ve yayılmasını engellemeye gücünün yetmeyeceği ithamlara dayanamıyor. Bu Truv'un zayıf noktası. O kadar yalnız yaşıyor ki, sosyetik ve ticari hayatın karmaşasında yaşıyor olsaydı, bu tür şeylerden çok daha az etkilenirdi. Burada her şeyin çok yeni ve zengin göründüğünü bahane ederek gelmeyeceğini söyledi.
Ama biliyor olmalıydı. Burayı hatırlamalıydı. Bu adresten mektuplar aldığını söylemedi mi?
Evet, evet, söyledi. John Ivy'den. Ara sıra sizin ziyaretinize gelen bir akrabanız olduğunu düşündü.
Ivy'den hoşlanmış mı?
Açıkçası Ivy'ye özel bir ilgi duyduğunu bilmiyorum.
Ya da şiirlerinden?
Şiirlerinden bildiğim kadarıyla hayır. Robert True evine, şiirlerine ya da şiirlerin yazarına ilgi duymamıştı. Adamın yanından ayrılır ayrılmaz çocukların odasına gitti ve onların babaları gibi sıradan göründüklerini fark edip bundan bıkana kadar gereksiz yere çocuklarını öperek hislerini boşaltmaya çalıştı. Kalın kafalı ve saf manzara ressamı Ella'nın konuşmasından onun asıl beklediğinin kendisi değil, True olduğunu anlamamıştı. Ella'nın kocasının ahbaplığından memnun görünerek bu ziyaretin olabildiğince tadını çıkarmaya çalıştı. Ella'nın keyifsizliğinin farkında bile olmayan Marchmill de ondan hoşlanmıştı ve ona çevreyi dolaştırıyordu. Bir sabah üst katta tek başına oturmuş, Londra gazetesine göz atarken şu paragrafı okuduğu sırada ressam gideli bir ya da iki gün olmuştu. Bir şairin intiharı. Son birkaç yıldır gelecek vadeden bir şair olarak tanınan Bay Robert True, Solent Sea'de kaldığı pansiyonda
geçen pazar akşamı sağ şakağına dayadığı silahla kendini vurdu. Trow, yakın bir zamanda ateşli tarzda yazdığı ''Bilinmeyen Bir Kadına Sözler'' isimli son şiir kitabıyla kendisini şimdiye kadar tanıyanlardan çok daha geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Kitap, sayfalarındaki sıra dışı hisler nedeniyle dergisinin insafsız olmasa da sert eleştirilerine maruz kaldı. Kesin olarak bilinmese de, sözü geçen derginin şairin çalışma masasında bulunması, eleştiri yayınlandıktan sonra kendisinin bunalıma girmesi, makalenin bu acı olaya sebep olduğu tahminlerini doğuruyor. Daha sonradan soruşturma raporu sırasında uzaktaki bir arkadaşına yazdığı şu mektup ele geçti. Sevgili, bu satırlar sana ulaşmadan önce, ben etrafımda olan biteni görme, duyma ve bilme sıkıntısından kurtulmuş olacağım. Aldığım bu kararın sebeplerini açıklayarak, canını sıkmak gibi bir niyetim yok. Ancak sana yemin ediyorum ki, sebeplerim çok sağlam ve mantıklı. Kim bilir, belki bir anne ya da bir kız kardeş ya da sevgiyle bana bağlanacak bir kadın arkadaş beni mutlu edebilirdi. Belki o zaman hayatımı devam ettirmeye değer bulurdum. Senin de bildiğin gibi. Uzun zaman böyle ulaşılamaz birinin varlığını düşledim. Ve o kadın, o keşfedilmesi olanaksız, kolay bulunmaz kadın, son kitabımın ilham kaynağı oldu. Bazı dörtlüklerde söylenenin aksine, kitabın adındaki kadın gerçek değil. O kadın hala gizli kalmış. Karşılaşmadığım, elde edemediğim biri. Sanırım bunları açıklamam, bana zamanında acımasızca davranmış kibirli kadınların ölümümden suçlu tutulmamaları için gerekliydi. Kaldığım pansiyonun sahibesine böyle bir tatsızlığa sebep olduğum için üzgün olduğumu, ancak orada kaldığımın yakında unutulacağını söyle. Banka hesabımda masraflarımı karşılamaya yetecek kadar çok para var. Robert Trow. Ella sersemlemiş bir halde bir süre öylece kaldı. Sonra hızla yan odaya koştu ve yatağa kapandı. Hüzün ve şaşkınlıkla perişan bir haldeydi. Bu üzüntü nöbeti bir saatten fazla sürdü. Titreyen dudaklarından ara sıra parça parça kelimeler dökülüyordu.
Keşke beni tanısaydı. Beni tanısaydı. Keşke onu bir kerecik görseydim. Sadece bir kere. Elimi sıcak alnına koyup onu öpseydim. Onu sevdiğimi söyleseydim. Onun için her türlü rezalete, utanca hazır olduğumu, onun için yaşamaya ve ölmeye razı olduğumu söyleseydim. Belki bu onun hayatını kurtarırdı. Ama hayır, buna izin vermediler. Tanrı çok kıskanç ve mutluluk onunla benim için değildi.
Hiçbir olanak kalmamıştı. Buluşmaları engellenmişti. Hala onu düşlerinde yaşatıyorsa da, düşleri asla gerçekleşmeyecekti. Erkeğin ve kadının kalplerinin tasarlayıp dünyaya getirdikleri, yine de hayatın anlamsızlığının sürdüğü, yaşanmış veya henüz yaşanmamış bir an. Solon C'deki pansiyonun sahibesine, mümkün olan en yumuşak tarzda üçüncü şahısta bir mektup yazdı ve posta havalesiyle gönderdi. Mektupta, Bayan Hooper, Bayan Marchmill'in gazetelerde şairin ölümüyle ilgili üzücü açıklamaları okuduğunu, kendisinin de bildiği üzere, Coburg House'da kaldığı süre boyunca, Bayan Marchmill'in onunla yakından ilgilendiğini, eğer Bayan Hooper, şairin mezarı kapatılmadan önce saçından küçük bir parça alabilir ve odadaki fotoğrafıyla birlikte, ondan kalan bir hatıra olarak kendisine gönderebilirse, Bayan Marchmill'in minnettar kalacağını yazıyordu. Bayan Hooper, kendisinden rica edilenleri gönderdi. Ella, resme bakarak uzun uzun ağladı ve onu gizli çekmecesine sakladı. Şairin bir tutam saçını da beyaz bir kurdeleyle bağladıktan sonra göğsüne koydu. Arada bir kimsenin olmadığı gizli köşelerde göğsünden çıkarıp saçı öpüyordu. ''Sorun nedir? Neden ağlıyorsun?'' diye sordu kocası, gazetesinin üstünden bakarak. ''Elinde tuttuğun nedir?'' ''Bir tutam saç.'' ''Kimin bu?''
''O öldü.''
diye mırıldandı. ''Kim?''
''Sana bunu şu anda söyleyemem, Will. Lütfen ısrar etme.''
dedi hıçkırarak. ''Peki öyleyse.
Seni reddettiğim için kızmıyorsun değil mi? Günün birinde sana söyleyeceğim.''
''Tabii ki kızmıyorum. Hiç önemli değil.'' Belirsiz bir melodide ıslık çalarak uzaklaştı ve şehirdeki fabrikasına gittiğinde bu konu yeniden Marshmill'in aklına geldi. Solon Sea'de kaldıkları evde birinin intihar ettiğini o da biliyordu. Son günlerde karısının elinde gördüğü şiir kitabı, pansiyoncu kadının True hakkında söyledikleri aklına gelince, bir anda kendi kendine söylendi.
''Tabii ya, bu adam o. Hangi Allah'ın cezası zamanda tanıştı o adamla? Şu kadınlar ne kadar sinsi yaratıklar.''
Sonra bu konuyu sakinlikle kafasından uzaklaştırdı. Günlük işlerine devam etti. Bu sırada evde Ella bir karara vardı. Bayan Hooper, saçı ve fotoğrafı gönderirken ona cenazenin gününü bildirmişti. Zaman ilerledikçe, içinde sevdiği adamı nereye gömdüklerini öğrenmek için dayanılmaz bir istek uyandı. Artık kocasının ya da başkalarının tuhaflıklarını nasıl karşılayacağını umursamadan, Marshmill'e, öğleden sonra ve akşam dışarıda olacağını, ancak ertesi sabah dönebileceğini bildiren kısa bir not yazdı. Hizmetçilere de aynı şeyleri söyledikten sonra notu kocasının masasına bırakarak evden çıktı. Marshmill, öğleden sonra erken saatte eve döndüğünde hizmetçiler tedirgin görünüyorlardı. Çocukların dadısı onu bir kenara çekerek hanımının son birkaç gündür çok mutsuz olduğunu ve artık intihar etmesinden korktuğunu söyledi üstü kapalı biçimde. Marshmill düşünceye daldı. Her şeyi göz önüne alarak karısının bunu yapmayacağına inandırdı kendini. Hizmetçilere kendisini beklememelerini söyledikten sonra nereye gittiğini haber vermeden o da evden çıktı. Tren istasyonuna gitti ve Solon Sea için bir bilet aldı. Hızlı trenle gitmesine rağmen oraya vardığında hava kararmıştı. Karısı da kendisinden önce aynı yöne doğru yolculuk ettiyse bunu daha yavaş bir trenle yapmış olmalıydı. Dolayısıyla buraya geleli çok uzun zaman olmamıştı. Solon Sea'de sezon sona ermişti. Meydan iç karartıcıydı. Uçuşlar eskisi kadar sık değildi ve daha ucuzdu. Mezarlığın yolunu sordu ve az sonra oraya ulaştı. Mezarlığın kapısı kilitliydi. Fakat gece bekçisi içeri girmesine izin verdi. Bununla birlikte civarda kimsenin olmadığını da söylemekten geri kalmadı. Saat çok geç olmamasına rağmen sonbahar karanlığı iyice artmıştı. Ve bekçinin bugün birkaç cenazenin gömüldüğünü söylediği tarafa uzanan yılan kavıyı yolda yürümekte zorlanıyordu. Çimlerin üstünde hızlı adımlarla yürüdü, bazı çivilere ayağa takıldı ve sendeledi. İleride birileri olup olmadığını seçebilmek için hafifçe eğildi. Hiçbir şey göremedi. Fakat toprağın basılmış olduğu bir yere geldiğinde, yeni yapılmış bir mezarın yanında yere çökmüş birini gördü. Ella sesleri duyunca aniden sıçradı.
''El, bütün bunlar da ne demek oluyor?'' dedi öfkeyle. ''Evden kaçıyorsun. Hayatımda böyle şey duymadım. Tabii ki bu talihsiz adamı kıskanmıyorum. Ama senin gibi üç çocuklu ve dördüncüye hamile, evli bir kadının ölü bir aşığın ardından bu şekilde kendini kaybetmesi çok saçma. Burada kilitli olduğunu biliyor muydun? Bütün gece burada kalabilirdin.'' Cevap vermedi. ''Umarım o adamla çok ileri gitmemişsinizdir. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum.''
''Bana bu şekilde hakaret edemezsin, Will.''
''Dinle. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum.'' Duydun mu?
Evet, duydum,
dedi.
Karısını kolundan çekerek mezarlıktan çıkardı. O geceyi unutmaları imkansızdı. O anki üzgün durumlarında kimseye görünmemek için onu istasyonun yakınlarındaki sefil bir kahvehaneye götürdü. Ertesi sabah erkenden yola çıktılar. Bunun evliliklerde yaşanan, kelimelerle düzeltilemeyecek tatsız durumlardan biri olduğunu düşünerek yolculuk boyunca neredeyse hiç konuşmadılar. Ve eve ancak geceleyin vardılar.
Aylar geçti ve ikisi de o dönemle ilgili bir konuşma başlatma cesaretini gösteremedi.
Ela sıklıkla mutsuz ve durgun bir haldeydi. Üzüntüden eriyip bitiyordu. 4. doğumunun stresini yaşaması gereken zaman yaklaşıyordu fakat görünüşte bu onu pek heveslendirmiyordu.
Bu kez başaramayacağım,
dedi bir gün. Öf, ne çocukça bir kuruntu. Niye her zaman olduğu gibi iyi olmasın ki? Kafasını salladı.
Öleceğinden neredeyse eminim. Ve Nelly, Frank ve Tiny için olmasa bile kendim için mutluyum.
Ve ben?
Yakında yerimi dolduracak birini bulursun,
diye mırıldandı üzgün bir gülümseyişle.
Ve buna kesinlikle hakkım var. Bundan emin olabilirsin.
El, hala şu şair arkadaşını düşünmüyorsun değil mi? Suçlamayı kabul etmemekle birlikte inkar da etmedi.
Bu kez hastalığımı yenemeyeceğim,
diye yineledi.
Bir şeyler bana başaramayacağımı söylüyor.
Olaylara bu tür yaklaşımlar genelde kötü başlangıçlardır. Ve gerçekten de 6 hafta içinde, Mayıs ayında, odasında güçsüz bedeninin yanında, şişman ve sağlıklı bebeğiyle uzanırken, zayıfça nefes almaya gücü zar zor yetiyordu. Ölümünden hemen önce Marchmill'e yavaşça,
''Bill, sana Solon Sea'de olanların bütün ayrıntılarını anlatacağım. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Sana ruhumu saran hisleri anlatamam. Seni, kocamı nasıl bu şekilde unutabildim? Ama hastalıklı bir durumdaydım. Düşüncesiz olduğunu, beni ihmal ettiğini, benim entelektüel seviyemde olmadığını düşünüyordum. Oysa ki o öyleydi. Hatta benden çok üstündü. Ben başka bir sevgiliden çok, yanımda daha olgun birini istiyordum.
Bitkin düştüğünden daha fazla devam edemedi ve birkaç saat sonra kocasına şairi olan sevgisiyle ilgili başka bir şey söylemeden ani bir çöküşle son nefesini verdi. Gerçekte William Marchmill uzun yıllardır evli olan bütün kocalar gibi geçmişe dönük kıskançlıklarından az da olsa rahatsızlık duyuyordu. Ancak karısını, kendisini artık rahatsız edemeyecek ölü bir adamla ilgili itiraflar için zorlamaya gerek bile duymamıştı. Fakat, karısının ölümünden birkaç yıl sonra, günün birinde, ikinci karısının eve girmesinden önce yok etmek istediği kağıtları karıştırırken, bir zarfın içinde, ölmüş şairin fotoğrafıyla birlikte bir tutam saç buldu. Zarfın üzerine eski karısının el yazısıyla tarih atılmıştı. Solon Sea'de kaldıkları tarihti bu. Marchmill, resme ve saçlara uzun süre düşünceyle baktı. Annesinin ölümüne sebep olan, şimdi ise yeni yeni yürümeye başlayan bir yaygarıcı olan çocuğu kucağına aldı, saç tutamını çocuğun kafasına yaklaştırdı ve fotoğrafı yanındaki masaya koydu. Böylece iki ayrı yüzün çizgilerini de yakından karşılaştırabiliyordu. Doğanın herkesçe bilinen fakat açıklanamayan bir oyunu sonucunda, Ella'nın hiç karşılaşmadığı adamla çocuk arasında inanılmaz benzerlikler vardı. Şairin insana huzur veren kendine has ifadesi, iletilen bir tasavvur gibi çocuğa geçmişti. Ve saçın rengi de çocuğunkiyle aynıydı.
Kahretsin. Tahmin etmeliydim, diye mırıldandı Marchmill. Demek pansiyonda beni bu adamla aldattı. Bir düşüneyim. Tarihler. Ağustos'un ikinci haftası. Mayıs'ın üçüncü haftası. Evet, evet. Git başımdan adi velet. Benim hiçbir şeyim değilsin sen.
Son.